Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 14 Temmuz 2017 günlerden Cuma. RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle programında. Az önce Orhan Deligöz'ü dinlediniz. Canlı yayın konuğu olmuştu. Büyükada'daki bu gözaltılarla ilgili iddialarını ortaya koymuştu ve sorularımızı yanıtlamıştı. Büyükada meselesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi ve insan hakları başlıklı 15 Temmuz ve insan hakları başlıklı toplantıda Büyükada'daki o operasyonda gözaltına alınanlar için ajan provokatör terimini kullandı. Bununla ilgili gelişmeleri aktaracağız size ve Orhan Deligöz'ün iddiaları da bugün çok ilgi gördü. Onun üzerine özellikle sosyal medyada ciddi paylaşımlar vardı. Orhan Deligöz dün akşam bize Milli Güvenlik Akademisi mezunu olduğuna dair bir diplomanın fotoğrafını da gönderdi. Onu da biz dinleyenlere aktarmış olalım. Bugünün gündemine baktığımızda ise yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik son derece sert ifadelerle eleştiriler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Başbakan Binali Yıldırım'dan katıldıkları toplantılarda onları aktaracağız. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kafa karışıklığına da şahit olduk bugün. 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak olan bir anma töreni var. O anma törenine CHP davet edilmedim diyerek meclis başkanını eleştirmişti. Sonrasında meclis başkanlığı bir davetiye gönderdik. O davetiyenin içinde zaten bu davette demiş ve o davetiyenin sonradan CHP'nin eleştirisinden sonra partiye ulaştığına ilişkin bir yanıt da almıştı. Ama bütün bu tartışmalar esnasında CHP'nin o toplantıya katılıp katılmayacağını biz öğrenememiştik. Dün akşam CHP Genel Başkan Yardımcısına sormuş, yanıt alamamıştık. Grup Başkan Vekilini kontrol etmiştik, ondan da yanıt alamamıştık. Bugün Veli Ağbaba o toplantıya katılmayacaklarını söyledi. Hem de nedenlerini de ortaya koyarak. Ama ondan birkaç saat sonra Bülent Tezcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı, toplantıya katılacaklarını açıkladı. Yani bu CHP yine bildiğiniz gibi kafası biraz karışık ve farklı sesler çıkıyor. Benzer bir görüntüyü hatırlayacaksınız. 16 Nisan sonrasında da yaşamıştı Türkiye. CHP MYK toplantısı yapmış. Selin Sayık Böke meclisten ayrılmakla dahil olmak üzere, yani sineği milletle dahil olmak üzere bütün alternatiflerin masada olduğunu söylemişti. Ondan birkaç dakika sonra CHP Grup Başkan Vekili bu durumu düzeltmiş ve sineği milletin gündemlerinde olmadığını aktarmıştı. Ardından da Selin Sayık Böke görevinden istifa etmişti. Bu tip durumlara CHP'de çok rastlanıyor. Dediğimiz gibi CHP ile AK Parti arasındaki bu gerilimi bugün mercek altına alacağız. Yani daha doğrusu 16 Nisan ve 15 Temmuz'un yıl dönümü, adalet yürüyüşü, bütün bu olayların gölgesinde siyaset nereye doğru gidiyor? Bu gerilim nerede biter? Biter mi? Yoksa seçimlere kadar devam mı edecek? Bütün bunlara ilişkin bir değerlendirme alacağız Ankara'da. Kulisleri de iyi takip eden, araştırmalarla halkın nabzını da tutan ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu konuğumuz olacak. Dedim ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç yerde açıklaması var diye, bunlardan birisi de BBC'ye yaptığı açıklama. Birkaç başlığını dün size aktarmıştım BBC'ye yaptığı açıklamanın, ama bugün genel olarak bütün metin ortaya çıktı. O metinde Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin yaptığı adalet yürüyüşüne katılanların sayısının 1000-1500'de sınırlı olduğunu, Maltepe'deki mitingde ise 170 bin kişi olduğunu söyledi. Yani valiliğin yaptığı açıklamaya göre 5000 bir tenzilatla söz konusu. Ama kendisinin Ağustos'ta yaptığı Cumhurbaşkanlığı mitinginde Yenikapı'da 2 milyon kişi olduğunu aktardı. Bugün biraz rakamlar üzerinden gideceğiz. Yani şu açıklamalara bir netlik getirelim. Orası kaç metrekare? Yenikapı kaç metrekare? Kaç kişi sığar? Kaç kişi sığmaz? O açıklamalarla birlikte değerlendireceğiz. Bir fotoğraf çıkacak ortaya programımız içinde. Dedik ya, siyasetteki durumu değerlendirirken bugün eski AK Parti milletvekili Emin Şirin'in de dikkat çekici bir açıklaması vardı. O açıklama çerçevesinde Emin Şirin'le de biraz sohbet edeceğiz. Nazlı Lıcak'ın eski eşi Emin Şirin, AK Parti'nin de eski milletvekili ve Fethullah Gülen'e yaptıkları ziyaretle ilgili enteresan, dikkat çekici açıklamaları vardı. O açıklamalarında Ankara'da etkili görevlerde olan bir takım isimlerin, hala o görevlerde olan bir takım isimlerin kendilerini
Fethullah Gülen'e götürdüğünü söylüyor. Nazlı Ilıcak'la Fethullah Gülen arasındaki dikkat çekici bir diyaloğu da açıklıyor. Bütün bunları Emin Şirin'le canlı yayında konuşalım istedik. Canlı yayın konumuz olacak. Meral Akşener ile Meclis Başkanı arasındaki polemiği herhalde tekrar etmeme gerek yok. Meral Kılıçdaroğlu diye bir ifade kullandıktan sonra Meral Akşener çok sert tepki göstermiş. Alçak demişti Meclis Başkanı'na. O ona yanıt vermişti. Yanıt verirken FETÖ'cü olduğunu ima etmişti. Ve Meral Akşener'in o alçak diye verdiği yanıtın içinde bir kelime kullanılmıştı. Belam diye. İşte o kelime üzerinden de bir tartışmanın devam ettiğini görüyoruz. Sözlüğe baktığınızda çok net bir şekilde ortaya çıkmıyor ama özellikle İslami kültür içinde önemli bir tanımlama diyelim bunun için. Tayfun Atay Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün bu kelimeyi alarak onun üzerine bir yazı kalemi almış. Ben dinbaz diyordum, Meral Akşener bir adım öteye geçti diyor AK Partililere yönelik eleştirilerinde. Bu kelimenin ne anlama geldiğini ve Meral Akşener'in niye kullandığını o kültürü iyi bilen bir isim İhsan Eli Açık bize açıklayacak. Ayrıca Kur'an kurslarında ortaya çıkan bir takım rezaletler var. Bugün itibariyle çocuklara verilen tavsiyeler, işte geç kalan olursa birbirinizi tokatlayın gibi falan. Bunlara ilişkin de bir değerlendirme yapacak. Yani İslam'da çocuğun Kur'an eğitiminde bu tip tavsiyeler ne manaya geliyor? Var mı, yok mu? Hangi kafayla bunlar yapılıyor? İhsan Eli Açık'tan bunları öğrenmeye çalışacağız. Dikkat çekici bir konumuz daha olacak. Bu 15 Temmuz afişleri çok konuşulmuştu. Biz de üzerine yorumlar yapmıştık ve eski askerlerle konuşmuştuk. Onlar da eleştirilerini ortaya koymuşlardı. Afişlerdeki insanlar bir takım başka fotoğraflardan alınıp oraya konulmuş insanlar. İşte onlardan birisiyle konuşacağız bugün. Oyuncu Arda İlkin canlı yayın konumuz olacak. Twitter'da bir dakika bu fotoğraftaki benim, beni oraya kim koymuş diye şaşkınlığını ifade eden bir isimdi. O da duygularını gördüğü zaman o afişleri ne hissettiğini ve o afişe o fotoğrafın nasıl girdiğine ilişkin bir bilgi sahibi olup olmadığını canlı yayında bizlere açıklayacak. Nuriye Gülmen ve Semih Özakçay'ı da program içinde anacağız. Onların çevresinde bulunan avukatlara ilişkin de hükümete yakın medyada bir takım haberler çıkıyor. O haberler üzerine Selçuk Kozağaçlı en öndeki isim, en bilinen isim. Onunla ilgili bir operasyon hazırlığı tahmini yapıldı dün gece ve sosyal medyada adeta deprem vardı. Nasıl oldu bu mesele? Nasıl çıktı? Hangi haberler üzerine oldu? Gerçekten böyle bir hazırlık var mı? Bunlara ilişkin şu ana kadar ortaya çıkan bilgileri de sizlerle paylaşacağım. Bu arada Marmaris'te darbe, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi nedeniyle yargılanan askerler. Epey olaylı geçiyor bu mesele. Hero tişörtüyle, yani kahraman yazan, İngilizce kahraman yazan bir tişörtle dün bir sanık o davaya katılmıştı. Onun üzerine olay oldu. Başbakan açıklama yaptı. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Adalet Bakanlığı'nın yeni bir genelge yayınladı. Bu genelgeye göre artık bu tip yazıların bulunduğu tişörtleri zanlılar giyemeyecekler, sanıklar giyemeyecekler. Bu meseleyi de ayrıca mahkemede çıkan olayları da sizlere program içinde aktarmaya çalışacağız vakit bulduğumuz sürece. Frekanslarınızı hatırlatalım. İstanbul ve Bursa'da 106.4'teyiz. Kocaeli'nde 93.4. Bir de bunu izle.com adresine girdiğinizde de YouTube üzerinden yaptığımız yayına ulaşabiliyorsunuz. YouTube'dan şu anda bizi izleyenler bunu paylaşırlarsa daha çok insana ulaşacağız. Ayrıca radyodan dinleyenler de Twitter ve Facebook üzerinden Yavuz Ohan adresinden bize ulaşma imkanına sahipler diyelim ve hızla programımıza başlayalım.
Çağdaş, demokratik, sosyal, laik, hukuk ilkelerine dayalı anayasal düzen tesis edilene kadar
şehitlerimizin, gazilerimizin hesabını soracağım.
Sevgili vatandaşlarım, gün birleşme günüdür. Gün dikta yönetimlerine, darbelerine karşı direnme günüdür.
Mutluyum çünkü millet burada, irade burada, inanç burada.
Darbenin gerçekleşememiş olmasının en önemli nedeni siyasetin takındığı ortak darbe karşıtı durumdur.
Ey millet, sen esaret ve zillet kabul eder misin?
Yavuz Ohan'la Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da Tekrarıyla 24'te.
Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce biten konuşmasında ve insan haklarıyla 15 Temmuz konusunun konuşulduğu o toplantıda uzunca bir konuşma yaptı ve çok enteresan cümleleri var. Çok tartışılacak cümleleri de var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ben başlık başlık birkaçını aktaracağım. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de eleştirileri söz konusu. Ahmet Türk'le ilgili mesela o yürüyüşe katıldığı gerekçesiyle bu Ahmet Türk sağlığı yerinde olmadığı için tahliye edilmedi mi dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir adım ileriye de gitti. Adalet Bakanı karşısındaydı. İşte Adalet Bakanı burada. Bu tip tahliyelerde tam teşekküllü devlet hastanesinden rapor istenmiyor mu? Bu adam bu şekilde tahliye olduktan sonra nasıl kalkıp o yürüyüşe katılıyor? Ve bu adamlar kendi evlerinde bir şekilde başka bir biçimde tutuklu bulundurulamazlar mı? Yani hareket alanları daraltılamaz mı diye doğrudan Adalet Bakanı'na sordu. Tam da yargı meselesi, adalet meselesi bu kadar gündemdeyken. Ama yine devam eden bir soruşturmaya ilişkin enteresan bir değerlendirmesi vardı. Hatırlayacaksınız, Hamburg'da G20 zirvesi sonrasında bir soru sorulmuştu Cumhurbaşkanı'na. İnsan hakları aktivistlerinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Büyükada'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada 15 Temmuz'un devamı niteliğinde bir çalışma yapıldığını söylemiş ve ajanlıkla, provokatörlükle suçlamıştı gözaltına alınan isimleri doğrudan, net bir şekilde. Sonra dönüşte gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerle bir araya geldiğinde ise biraz o sözlerini yumuşattı. Polisten gelen bilgiler o şekilde ama bu süreç devam edecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün yaptığı konuşmada ise G20 toplantısındaki konuşmada kullandığı ifadeleri biraz daha sertleştirerek kullandı. Ve Büyükada'daki gözaltılar için ajan provokatör, gözaltına alınanlar için ajan provokatör tanımlamasını kullandı. OHAL'le ilgili açıklamaları da dikkat çekiciydi Cumhurbaşkanı'nın. Önce Binali Yıldırım sabah saatlerinde medya temsilcileriyle bir araya geldi ve dedi ki OHAL ihtiyaç olduğu sürece uzatılacak ve önümüzdeki 3 ay için yeniden bir uzatma gündeme gelecek Milli Güvenlik Kurulu toplantısında. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken OHAL'in Batı'da nasıl kullanıldığını Fransa örneğini vererek ortaya koydu. Ayrıca Almanya'da Doğu Batı Birleşme sırasında 500 bin memurun işini kaybettiğinden bahsetti. Ve OHAL muhtemelen teklifimizi koyacağız, MGK'da karar verilecek ama öyle görünüyor ki 3 ay daha uzatılacak dedi. Ne zaman bitecek sorusu da çok dikkat çekici bir yanıtla ortaya çıktı Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında. Bu terörle mücadele meselesi bitinceye kadar Türkiye'nin o halle yönetileceğini anladık biz Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından. Sadece FETÖ değil, sadece FETÖ'yle mücadele değil, PKK'yı da işin içine dahil ederek bu olağanüstü halle ilgili eleştirileri de anlamadığını söyledi ve o halin devam edeceğinin mesajını verdi. Öyle görünüyor ki ilk 3 ay, şimdi önümüzdeki 3 ay bu hal tekrar uzatılacak. Sonrasında da 3'er aylık periyotlarda uzatılmaya devam edecek terörle mücadele sürdüğü sürece. Ama bir de başa gidelim. 20 Temmuz'da o hal ilan edilirken Numan Kurtulmuş'un açıklamalarını hatırlayalım. 3 aylığına OHAL ilan edildiğinde Numan Kurtulmuş, belki de o kadar sürmez, 45 gün içinde biz önlemleri alır ve olağan yönetime geçeriz diye bir ifade kullanmıştı. Devamında 16 Nisan'a giderken, anayasa değişiklikleri gündemdeyken Başbakan Binali Yıldırım konuşmuş ve OHAL içinde, olağanüstü halde bir referandum sürecinin yaşanmayacağını söylemişti. Ama bütün bu sözlerin üzerine OHAL uzatılmaya devam ediyor ve önümüzdeki süreçte de 3'er aylık periyotlarda uzatılması sürpriz olmayacak. Dedik ya partiler arasında gerilimin an be an yükseldiğini görüyoruz Kılıçdaroğlu'yla Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki polemiğin. Daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerin gün geçtikçe ağırlaştığını görüyoruz. Bugün de yaptığı açıklamalarda benzer ifadeler kullandı ve örtülü darbeyi Kılıçdaroğlu Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinden izledi. Nasıl bir örtülü darbe ise gel VİP'e, ondan sonra tanklar gitti mi diye sor. Daha sonra işbirliği tuttukları tankları oradan çekildiler. işbirliği tuttukları tankları oradan çektirdiler diyor. Otellerde yer bulamadı beyefendi. Belediye başkanının evine gitti. 20'sinde örtülü darbe diyorsun. 15'ini 16'ya bağlayan gece nasıl bir örtülü darbe? Hayatı yalan. Bunlarda dürüstlük yok dedi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem FETÖ'yle hem de PKK'yla yan yana yürüdüğünü söyledi. Adalet yürüyüşüne atıfta bulunarak yürüyüşe ilişkin eleştirilerini de sürdürdü. 1500 kişinin yürüdüğünü BBC'ye yaptığı açıklamada söylemişti Kılıçdaroğlu'yla beraber. Son yaptığı açıklamada öyle güvenlik birimlerinin başarısından bahsetti. Bizim kontrolümüz altında, bizim sağladığımız güvenlikle yürüdü. O hal olmasaydı böyle de olmazdı diye bir cümlesi de var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Şimdi BBC'dekine geçersek orayla ilgili de bir iki bilgi vereceğim. Sonra CHP'nin o kafa karışıklığını aktaracağım size. BBC'ye verdiği röportajda 1000 kişi 1500 kişinin Kemal Kılıçdaroğlu'yla yürüdüğünü söyledi ama fotoğraflar biraz daha kalabalık gösteriyordu doğrusu. Ya da katılanların verdiği bilgiler daha farklıydı, daha yüksekti. Yürüyüşe katılan insan sayısı açısından baktığınızda. Ama asıl tartışmanın Maltepe mitingiyle o ilgili olduğunu anlıyoruz. Hatırlayın, mitingle ilgili inanılmaz farklı rakamlar vardı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel 1 milyon 600 bin rakamını telaffuz etti. Hemen ardından AK Partililer oraya ancak işte 200 bin kişinin girebileceği, hatta Burhan Kuzu 110 bin kişi dedi. En fazla 180 bin kişi diye Melih Gökçe'nin bir açıklaması vardı. Bütün bunları metrekare hesabı yaparak ortaya koydular. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veya eski Başbakan Davutoğlu'nun Maltepe mitinginde yaptığı mitinglerde ortaya dökülen rakamlar konuşulmaya başlandı. 2 milyon 2,5 milyon. O dönemde mitingler yapıldığında bu rakamlar konuşulmuş. Özellikle hükümete yakın medyada 2 milyon kişi Maltepe'de diye manşetler atılmış. Ama onlar pek görmezden gelindi diyelim daha doğrusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan en sonunda önce valilik 175 bin açıklamasını yaptı. En sonunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki orada 170 bin kişi vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinginde Maltepe'de BBC'ye yaptığı açıklamada söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu. Biz de bir not daha iletmem lazım. Bunu söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da Ağustos'un 9'unda 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı için yaptığı mitinge 2 milyon kişinin katıldığını da söyledi BBC'ye. Böyle bir iddiayı da ortaya döktü. BBC'ye verdiği bu rakamlarda tabii gün içinde tartışıldı. Şimdi biz de ne yaptık? Maltepe kaç metrekare? Yenikapı kaç metrekare? Bu metrekarelerden yola çıkarak bir sonuca ulaşabilir miyiz diye düşündük ve çıkarttık. Şimdi miting alanı Yenikapı'da 160 bin metrekare olarak geçiyor. Haberlere bakıldığında Anadolu Ajansı'nın bir haberi var. 270 bin metrekare Yenikapı. Yenikapı meydanının 270 bin metrekare olduğunu söylüyor. Şimdi bu rakamı aklınızda tutun. Maltepe'deki miting alanı ne kadar? Bu hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklamalarda hem farklı yetkililerin yaptığı açıklamalarda aynı yüz ölçüm verilmiş. 130 bin metrekare. Yani yaklaşık yarısı. Şimdi yaklaşık yarısı diye baktığınızda bile Anadolu Ajansı 230 bin, diğer haberlerde 160 bin geçiyor. Biz 230 bini geçerli kabul etsek bile iki katı büyüklüğünde bir Yenikapı'dan bahsediyoruz. Yenikapı'da kalabalıktı o miting, hatırlıyorum ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi. 2 milyon kişi var idiyse o zaman. Peki Maltepe'de, Maltepe'nin de ne kadar kalabalık olduğunu görüyoruz. Fotoğraflar onu ortaya koyuyor. Maltepe'de yarısı kadar insan olabilir değil mi? En az baktığınızda yarısı kadar olabilir. O da 1 milyondur. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan orada bulunan insan sayısının 170 bin olduğunu söyledi ve farkımız bu dedi. Muhalefetle bizim farkımız bu. Yani halk bizim arkamızda, Kemal Kılıçdaroğlu'na itibar etmedi dedi. CHP'ye savolar böyle. CHP içinde de farklı bir durum ortaya çıktı. Ve 15 Temmuz akşamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak olan anma töreni, bu törene davet edilmedik diye kızdılar. Sonra meclis başkanlığı ya bu kızgınlık üzerine CHP'ye bir davetiye iletti ya da önceden iletilen davetiyeye farklı anlam yükledi. Ama CHP'nin o toplantıya katılabileceği ortaya çıktı. Katılıp katılmayacağı sorgulanırken Dün akşam henüz karar verilmemişti. Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, bu benim işim değil, grup başkan vekilleri bilir dedi. Program içinde arkadaşlarımız grup başkan vekillerini aradılar. Henüz görüşmedik, görüşüp karar vereceğiz dedi. Sabah saatlerinde Aykut Erdoğdu, Genel Başkan Yardımcısı, biz o toplantıya katılmayacağız. Çünkü zoraki bir davet oldu. Sahibinin kim olduğu belli. O toplantıda yerimizi almayacağız dedi. Ve bütün televizyonlarda son dakika gelişmesi olarak bu haber duyuruldu. Ama olayın öyle olmadığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı, bir başka Genel Başkan Yardımcısı ve sözcüsü Bülent Tezcan sonrasında yaptığı açıklamada o toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın katılacağını ve toplantıda bir konuşma yapacağını aktardı. HDP katılmayacağım demişti, zaten katılmıyor. Şimdi tabii 15 Temmuz akşamı o toplantı da daha ilginç bir hal aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde birbirlerine inanılmaz sert eleştiriler yapıyorlar. Bu eleştirileri yaparlarken pek yüz yüze de gelmiyorlardı. Ancak şimdi 15 Temmuz akşamında karşı karşıya gelecekler, yüz yüze gelecekler. Hatta Cumhurbaşkanı'ndan önce Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak ve muhtemelen orada Kemal Kılıçdaroğlu daha önce ortaya koyduğu tezleri ortaya koyacak. Ne diyordu? 15 Temmuz bir darbe girişimidir. Bu konuda bir tereddüt yok. 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar giden süreçte biz destekledik hükümeti. 20 Temmuz'da o hal ilan edildi ve bu bir başka darbe girişimi haline geldi. Bütün bunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki anma töreninde dile getirecek. Muhtemelen oradaki atmosferin nasıl olacağını da biz o akşam o konuşmalar yapılırken göreceğiz. Çünkü bunlar dile getirilirse bu sefer Cumhurbaşkanı nasıl bir açıklama yapacak onu da göreceğiz 15 Temmuz akşamında. Dedik ya gerilim artıyor, en azından görüntü bu siyasette. Elbette bir strateji de vardır bunun arkasında. Bir siyaset analizi yapalım istiyoruz geldiğimiz bu noktada. Kiminle? İbrahim Uslu'yla, ANAR Genel Müdürü telefon attığımızda. Hoş geldiniz İbrahim Bey.
Hoş bulduk, kolay gelsin, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Türkiye gerçekten çok olağan dışı bir yıl yaşadı. Bugün de aslında o 15 Temmuz'un yıl dönümü, bu yarın itibariyle bakabilirsek. Bu siyasette de derin etkiler yarattı. Bu yatsınamaz bir gerçek. İktidarla muhalefetin arasının da gün güne daha da açıldığını ve siyasetteki o tansiyonun anayasa değişikliği sürecinden sonra şimdi daha da arttığını görüyoruz. Öncelikle bu tespit doğru mu? Bilerek uygulanan bir strateji diye mi bakmak lazım buna? Sizin analizinizi merak ederim.
Aslında bu yüksek gerilim uzun zamandan beri var. Yani gözleminizde haklısınız da bu yeni bir şey değil. Bu işte 15 Temmuz nedeniyle yeni kapı ruhu falan derken bir miktar normalize olmuştu ya da yumuşamıştı. Ama daha sonra siyasi rekabet atmosferi içerisinde yeniden Türkiye için belki de normal seviyelere yükseldi. Şimdi işte aslında siyasetin yüksek gerilimi 17 Aralık sürecinden bu tarafa kesintisiz devam ediyor. Çünkü arka arkaya bir seçim maratonu vardı ve bu arka arkaya yaşanacak bir seçim maratonu içerisinde partilerin birbiriyle ilişkilerini böyle centilmence, kibarca, nezaket sınırlar içerisinde yürütmesi çok da kolay değil. İlla ki orada gerilimi, tansiyonu yükseltecek bir şey yaşanıyor. Hatta bir olay yaşanmasa bile Türkiye'de siyasetin, siyasal rekabetin dilinin sert olmasına gerek siyasetçiler gerekse de oy verenler çok alışkın olduğu için yumuşak bir üslupla uzun zaman siyaset yapamıyorsunuz. Yani sizin izler kitleniz ya da taraftar kitleniz bir süre sonra sertleşme ya da polemik bekliyor sizden. Evet. Öyle olunca da Türkiye'de siyasetin böyle çok sakin, sessiz, yumuşak biçimde yürümesi çok kolay değil. Arka arkaya seçimler vardı 2014 yılı içerisinde. Önce yerel seçim, arkasından Cumhurbaşkanlığı seçimi. Sonra bu sefer genel seçim maratonları başlamıştı. Şimdi yeniden seçim maratonuna doğru yaklaşıyoruz aslında. Bir de erken seçim beklentileri var malumunuz. Evet. Öyle olunca bu Cumhurbaşkanlığı seçimi, parlamento seçimleri ve yerel seçimler burada gerilim bir daha yükselecek. Yani ben bugünden sonra siyasetteki gerilimin düşmesini çok beklemiyorum. Yani normal şartlar altında, eğer Türkiye'de her şey normal gidecek olursa, siyasetin tansiyonu yüksek olacak. Bu siyasetin tansiyonunun yükselmesini bir olağan dışı durum olarak değerlendirmeye çok gerek yok. Yani orada siyasetin belli nezaket kurallarına, belli üsluba dikkat etmesi gerekir mi? Gerekir. İnsanlar birbirlerinin kişiliklerini ya da bir hareketin tüzel kişiliğini ve onun taraftarlarını incitmeyecek bir dil kullanırlarsa iyi olur mu? Şüphesiz ki iyi olur. Ama
Türkiye'deki siyasi kültür
olacak mı derseniz, o da kaçınılmaz.
Türkiye'deki siyasi kültürde biraz aşırılıklara kaçmak ya da işte ne diyelim, biraz sınırları aşmak da mümkün. Buna ilişkin örnekler de var. Benim burada dikkatimi çeken hususlardan birisi de 16 Nisan öncesinde, bunu sizinle de konuştuğumuzu hatırlıyorum, FETÖ'cü, PKK'lı, onlarla yan yana ve aynı hedefe yürüyen parti CHP. Yani AK Parti tarafından verilen mesaj buydu. Sonra bundan biraz vazgeçildi. O dil birazcık terk edildi. Sonra tekrar sahiplenildi. Bugüne gelindiğinde bütün iktidar partisi sözcülerine baktığınızda aynı şeyi söylüyorlar. FETÖ ile birlikte yürüyor. FETÖ'nün amaçları doğrusunda hareket ediyor. PKK ile birlikte yürüyor. PKK'nın amaçları doğrusunda hareket ediyor. Ya burada bir kriminalize etme durumu söz konusu olabilir mi? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bir suç örgütü olarak da bahsetti CHP'den geçtiğimiz günlerde.
Yani benim gördüğüm gerçekte bir hani suç duyurusunda bulunmak gibi bir niyeti olduğunu düşünmüyorum işin doğrusu, ama bu CHP %48,5 konsolide edip hatta onu da 1,5 puan artıracak bir siyasal strateji takip ediyor. Buna karşın iktidar da bu %48,5'un konsolide olmasını engellemeye çalışıyor. %48,5'un 25'iyle CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu kendi seçmen olmaları nedeniyle rahat iletişim kurabiliyor ve onlar üzerinde etkili. Ama geri kalan 23,5, ki yani neredeyse
CHP kadar,
%50'si CHP kadar bir büyüklükten bahsediyoruz. Onların bu %48,5 içerisindeki grup aidiyetleri söz konusu değil. Sadece ve sadece bir şeye, anayasa paketine itiraz eden insanların bir araya gelmesi nedeniyle ortaya çıkmış bir bloktan bahsediyoruz. Ama %50 artı birlik yeni seçim sistemi içerisinde bu bloklaşma kaçınılmaz olacak. Hatta oraya blok dememek de lazım. Belki ittifak grupları falan gibi başka bir isim bulmak gerekiyor. Önceden kutuplaşma falan vardı. Şimdi belki ittifak blokları falan diye Türkiye'deki siyasal bölünmeyi nitelendirmek gerekiyor. Artık bir kutuptan bahsetmiyoruz. Referandumu baz alacak olursak, evet, blokunda AK Parti vardı, MHP vardı, Büyük Birlik Partisi vardı, Hüdapar vardı. Yani o evet blokunda da aslında 4 tane parti var. Hayır blokunda da çok sayıda parti vardı. Yani isimlerini sıralamaya kalksak eminim ki siz de ben de bir kısmını unuturuz. Dolayısıyla ittifak blokları oluştu. Şimdi bu ittifak blokları içerisinde orayı destekleyen seçmenler arasında bir grup aidiyeti yok. Hatta o seçmenler bir blokun parçası olduğunun farkında bile değiller. Paketten hoşlanmadı, gitti hayır verdi. Ya da o olan biten bazı şeylerden rahatsız oldu, gitti hayır verdi. Yani bir grup bilinciyle, grup aidiyetiyle bunu yapmadı. Ama şimdi önümüzde bir seçim daha var ve o seçim çok kritik bir seçim. Başkan seçilecek bu ülkede ve başkan tek başına bütün siyasal sistemi kontrol edecek. O yüzden de buranın ya bir grup kimliğine kavuşması gerekiyor bu muhalefetin başarılı olabilmesi için. İktidar açısından da bunların bir araya gelmesini engellemek gerekiyor. O yüzden de o blok içerisindeki olası rahatsızlık yaratabilecek sihirli kelimeler ya da sihirli şeyler arıyor, kavramlar arıyor. İşte PKK ile mi bir arada olacaksınız? Bunu daha önce de kullandı. Evet. FETÖ ile mi bir arada olacaksınız? Çünkü FETÖ ve PKK onu destekliyor falan şeklinde bir propaganda yürüttü. Bu ne ölçüde başarılı oldu derseniz, evet, %51,5'u bulduracak kadar başarılı oldu bu söylem. Ama öte yandan da %48,5'luk bir karşı blok oluşmasını engelleyecek kadar da başarısız oldu. Şimdi aynı söylemi tekrar sürdürüyor. Anlaşılan daha iyi bir çözüm geliştiremediler. Yani bu %48,5'u dağıtmak ve de konsolide olmasını engellemek için. O yüzden o söylemi kullanıyor. Ama ben bunun, yani CHP'yi kriminalize etmek, onun bir suç duyurusunda bulunmak, bir süre sonra CHP'yi de yarı illegal bir parti haline getirmek gibi bir daha büyük bir stratejinin parçası olduğunu düşünmüyorum.
Çok bununla ilgili
dağıtmaya çalışıyorum.
Çünkü bununla ilgili çok haberler de özellikle hükümete yakın medyada çıkıyor. Bu MİT'lileri üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sanki sanık sandalyesine oturtulacağı gibi bir sonuç çıkıyor. Onun için sormuştum bu soruyu. Şimdi bu sürece giderken %48,5 %51,5'luk gibi bir 16 Nisan'da sonuç çıktığında siyasi analiz yapanlar şöyle değerlendirmeler de yapıyorlardı. Ya önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan o sert söylemini düşürecek, dozunu düşürecek, biraz daha rahatlama getirecek ve %51,5'u daha da yukarı çekebilmenin bu şekilde bir formülünü arayacak. Ya da daha sertleşecek, belki toplumsal baskıyı da arttıracak ve o üslubu, heyecanı ve aynı zamanda suçlamalarını arttıracak. Biraz daha gerilimli bir strateji izleyecek diye. İkincisini tercih etti diyebiliyor muyuz? İlki hiç gündemde miydi sizce?
Bence ilki gündemde değildi. Bunu referandumda zaten gözlemledik. Hatta referandum gecesi sonuçlar açıklandıktan sonra basın toplantısının ardından Huber Köşkü'nün önüne toplanan kalabalığa hitap için o balkona çıktığı zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı üsluba baktığınızda o sert üslubu sürdüreceği çok rahat bir biçimde görülebiliyordu. Çünkü genellikle seçim gecelerinde, balkon konuşmalarında çok daha kucaklayıcı, kuşatıcı bir dil kullanılırdı. Ama o akşam onu tercih etmedi Sayın Cumhurbaşkanı ve kampanya dönemindeki sert üslubunu hiç değiştirmeksizin aynen devam ettirdi. Ve o akşam da yine idamdan bahsetti ve onun dışında muhalefete yüklendi. Üslubunu değiştirmedi. Dolayısıyla ben o akşam televizyon kanalında konuktum ve dedim ki yani Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kampanyasını an itibariyle başlatmış bulunuyor. Ve o yani o %51,5'u bir arada tutma çalışması tam gaz devam ediyor. Belli ki hiç aralık vermeyecek. Şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştum. Ben hala o tarzının, tavrının ve belki de yol haritasının iktidar tarafından takip edilmekte olduğunu değerlendiriyorum.
Son soru, korkmuyor muyuz mesela böyle bir şeyden? Çünkü bu gerilim, kutuplaşma diye bahsetmediniz siz ama sokağa da yansıyor, insanları iyice politize ediyor ve bu kutuplaşmayla birlikte bir kıvılcımın yaratabileceği sıkıntı, endişesi yok mu mesela sizde? Veya bunlar da hesap ediliyor mu bunlar yapılırken? Ortaya çıkabilecek
yani
sıkıntılı bir tablo ortaya...
Seçmenin bunları ayırt edebildiğini düşünüyorum. Mesela Türkiye'de çok daha tehlikeli aslında şeyler var. Gerilimler var. İşte bu son zamanlarda yaşadığımız Suriyeli, Türkiye'li gerilimi. İşte ya da daha önce zaman zaman yaşanan Türk-Kürt gerilimleri falan daha tehlikeli gerilimler. Ama burada iki ayrı grup yok yani şeyler var. İttifak blokları var ve o ittifak bloklarını kendi içerisinde zaten çok homojen değil, heterojen. Yani artık evetçilerle hayırcıları kavga ettiremiyorsunuz. Çünkü evetçiler de çok karman çorman, hayırcılar da çok karman çorman. Neyi kastediyorum? Yani evet oyu verenler içerisinde birden fazla grup var. Bu evetçilerin hayırcılara saldırdığını düşünün. Hayır oyu veren MHP'liler var. Evet oyu veren MHP'liler var. Hayır oyu veren AK Partililer var. Evet oyu veren AK Partililer var. Hayır oyu veren HDP'liler var. Evet oyu veren HDP'liler var. Yani kim kimle çatışacak? Bir düzlemde birlikte hareket ediyorlar. Bir düzlemde fikir ayrılıkları var. O yüzden böyle ben çok birinin sinirini kontrol edemeyip biriyle tatsız bir şeye diyaloğa girmesi bu her zaman yaşanacak bir şey ama herhangi bir konuda da bu gerilimi yaşayabiliyoruz. Yani yol verdi vermedi yüzünden bu ülkede cinayetler işlenebiliyor. Şimdi ama bunun bir siyasi gerilime dönüşeceği ve sokakların siyasi gerilim yüzünden karışacağı beklentini ben gerçekçi bulmuyorum. Bu şimdiye kadar hiçbir zaman yaşanmadı. Hı hı. Türkiye'deki siyasi gerilimler parti gerilimi yüzünden hiçbir zaman çıkmadı. Ama daha çok orada etnik tayı kullandılar. Etnik tay hatları da Türkiye'nin bugünkü meselesi değil. Yani Alevi-Sünni gerilimi 500 yıllık mesele. Türk-Kürt gerilimi 100 yıllık mesele. Yani bu dindar-seküler gerilimi 100 yıllık mesele, 50 yıllık mesele. O yüzden bunlar bugün aşan şeyler. O gerilimler biraz daha rizikosu yüksek gerilimler. Ama parti gerilimleri Türkiye'de, yani bir partiliyle öbür partinin çatışması ve buradan tatsız şeyler yaşanması bizim siyasi tarihimizde rastladığımız şeyler değil. Çok tekil şeyler olabilir. Onu da büyütmeye değmez bence.
Bugün çünkü Muharrem Sarıkaya...
Ben böyle bir gerilim beklemiyorum.
Bugün çünkü Muharrem Sarıkaya bir yıl önce yaşadıklarını anlatmış. Mecliste gördüğü o ittifakı 15 Temmuz gecesinde. Bugün gelinen noktayı değerlendirmiş. Bir yıl sonra gelinen yer o gün öfkesini ortaklaştıranların, darbecilere karşı, bugün ayrıştırıp birbirine karşı kullanılan silah haline getirmeleri diyor. Öfkenin ittifakı olmaz, vatandaşı bölünen vatanda da huzur olmaz diye. O da aslında endişeli anladığım kadarıyla yazdığı yazıdan. Yani bir huzursuzluk havasını görebiliyoruz. Bu huzursuzluğu yani ortadan onu, kaldıracak hani, bir dil hiç tercih edilmiyor. Yani öyle bir beklentide yanlış diyorsun.
Ben gerçekçi bulmuyorum. Onu gerçekçi bulmuyorum. Yani bu siyasal rekabet varken, seçimler yaklaşmışken, 3 ayrı seçim yapılacakken şeyin, bu tansiyonun düşmesini ben beklemiyorum. Ama bu yüksek tansiyonu da şey, hani bir risk, bir toplumsal çatışma potansiyeli taşıyan bir şey olarak değerlendirmeye ben sadece itiraz ediyorum.
Anladım.
Yani seçim yüzünden ya da siyasi parti farklılığı yüzünden Türkiye'de insanlar birbiriyle çatışmıyorlar. Ama biri diğerini yenmek istiyor mu? Evet, yenmek istiyor. Bu şeyde, konuda insanlar şeyle ciddi biçimde çaba harcıyor mu? Harcıyor. Sadece harcanan çabalara katkıda bulunuyor mu? Bulunuyor. Referandumda gördünüz. Bir sürü gönüllü grup, bir sürü insan sanki parti görevlisiymiş gibi, evet, çaba harcadı. Şimdi bunları yapabilir ama buradan bir toplumsal çatışma çıkmaz. Bu siyasi rekabetin çok yoğun olmasından kaynaklanan bir gerilim. Ama sadece gerilim düzeyinde kalır. Bizim toplumumuz o gerilim altında şeyi yaşamayı biliyor. Onu yönetmeyi de biliyor. Ben hani bu bir toplumsal şey çalkantı konusunda tedirgin değilim. Bunu normal karşılıyorum. Ben biz hani bu tansiyonu sürekli yüksek olan ve bununla şey normal hayatını idame ettiren şeyler gibiyiz, insanlar gibiyiz toplum olarak biraz. Ben bu burada bir tedirginlik hissetmiyorum. Bu olacaktır. Bunu büyütmemek lazım sadece.
Bazılarına o tansiyon, yüksek tansiyon çok ciddi zararlar da verebiliyor biliyorsunuz.
Verebilir.
Baktığında
yani zamanlar sertleşiyor bilmem ne, evet, falan filan ama yani bizim toplum olarak bunu bugüne kadar yönetmeyi başardık. Dedim mi yani bizim siyasi tarihimizdeki siyasal çatışmalara baktığınızda parti farklılığından kaynaklanmıyor. Bu daha çok, hı hı, etnik tabanlı şeyler, gerilimler yaşanmış. Bir 12 Eylül öncesinde yaşanan sağ-sol çatışmalar var. Ama orada da CHP'li ile Adalet Partili ya da CHP'li ile MHP'li kavga etmiyordu. Sol fraksiyonlar vardı, aşırı sol örgütler. Onlarla işte aşırı sağ örgütler çatıştı. Ve onun arkasında yine aslında birçoğunda psikolojik harekat, işte gladio operasyonlarının falan filan olduğunu da biliyoruz. Ama ortalama bir parti seçmeni gidip başka bir parti seçmeniyle çatışmıyor. Yani bu siyasal tarihimizde böyle vakalara rastlamıyoruz. Ben o yüzden biraz geri dönüp siyasal tarihe baktığımızda kendimi rahat hissediyorum. Keşke bunlar olmasa, İngiltere'deki gibi, Amerika'daki bir seçimler olsa ama bizim siyaset geleneğimiz ve kültürümüz maalesef öyle değil.
Bu sene Amerika'da da seçimler hayli sert geçti.
Son seçim öyleydi. Doğru,
feciydi yani. Son olarak 3 seçimin bir arada yapılma ihtimalini yüzde kaç görürsünüz Mart'ta? O 2018 Mart'ta.
O yaşanacak diğer şeylere bağlı bence. Gelişmelere bağlı. Normal şartlar altında iktidar bunu tercih etmez. Ancak mücbir bir neden olursa bunu tercih etmek zorunda kalabilir. Öyle bir mücbir neden ortaya çıkar mı, onu hakikaten kestirmek çok şey, kolay iş değil. Çünkü bütün yumurtaları tek sepete koymak ve bütün riskleri bir seferde almak hiçbir iktidarın gönüllü razı olmayacağı bir şey. Bunu bir siyasal strateji olarak yapmaz. Bir ümit ederiz ki böyle mücbir nedenler ortaya çıkmaz.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz İbrahim Uslu değerlendirmeleriniz için.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
Evet, bu gerilimin siyasetin bir stratejisi olduğunu aktarıyor. Aslında unutuyoruz tabii, 16 Nisan akşamında hep bu seçim kazanımlarının ardından yapılan balkon konuşmalarında birlik beraberlik mesajları verilirken 16 Nisan akşamında doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştiren bir konuşma yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. O gün aslında o sertliğin de işaretini vermişti. Böyle gidecek gibi görünüyor ama gerçekten kelimelerin, artık suçlamaların ciddi oranda üst seviyeye çıkarıldığına da şahitlik ediyoruz. kriminalize etmeye çalışıyor olabilir mi Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sorusu da son dönemde çok gündemde. İşte CHP'li bir milletvekili cezaevinde, şimdi devamı gelir mi? Başka milletvekilleriyle ilgili de fezlekeler, davalar, duruşmalar söz konusu. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun o MİT tırları görüntülerini Enis Berberoğlu'na veren isim olduğu iddiaları da hükümete yakın medyada sıkça yer alıyor. Bu da o sertlik politikalarının, stratejisinin bir parçası mı, yoksa daha da ileri gidecek bir sürecin işareti mi, onu göreceğiz. İbrahim Uslu bana göre kriminalize etmeye çalışmıyor. Tansiyonu yüksek tutarak seçimlere doğru ilerliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan der.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle. Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
Şimdi yurt dışında da tabii bu meseleler yakından takip ediliyor. Erdoğan Türkiye'de insan haklarının en üst seviyede olduğunu bugünkü konuşmasında da söyledi. Avrupa ülkelerinden daha da yukarıdayız dedi bu konularda. İşte cezaevlerinde ya da gözaltılarda işkence iddiaları vardı. Görüyoruz bunların da yerinde olmadığını, bu iddiaların da geçerli olmadığını bugün mahkemelerde anlayabiliyoruz. Darbe sırasında 250 vatandaşımız şehit oldu. Ölen darbeci sayısı 30'la sınırlı. Eğer insan haklarına özen gösteren bir ülke olmasaydık, binlerce, on binlerce darbeci şu anda çukurlara gömülmüş ve yerleri belli değil biçiminde bir sözü de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan oradan yola çıkarak Türkiye'de insan haklarına verilen önemi aktardı. Ama yurt dışından pek öyle görünmüyor anlaşılan. Independent'ta bugün bir yorum var. 15 Temmuz'dan bir yıl sonra Türkiye'de demokrasi hala tehlikede diyor Independent. Britanya'nın önde gelen gazetelerinden Independent, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl döneminde Türkiye'de demokrasinin hala tehlikede olduğunu yazdı. BBC Türkçe'nin aktardığına göre haberde darbe girişiminin ardından on binlerce kişinin tutuklandığı ve gözaltına alındığı hatırlatıldı. Başarısız darbe girişiminden bir yıl sonra demokrasi tehlikede olmaya devam ediyor ifadesi var. Adalet yürüyüşüne de bu haberde yer verilmiş. Hem içeride hem dışarıda düşmanlara ve düşman olarak algılananlara yöneltilmiş bir öfke var ifadesi de var. O halin kalkacak gibi görünmediği tespiti de bu haberde yer almış. Zaten bugün de açıkça söylediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yurt dışından yapılan değerlendirmeleri son derece sert ifadelerle eleştirdi. 15 Temmuz sonrasında yanımızda görmedik kimseyi dedi. İnsan hakları konusunda dikkatliydik. Hatta Fransa birçok insan hakları ile ilgili düzenlemeyi askıya aldı. Biz onları askıya almadık. Ohal'in bize verdiği yetkileri %90'ını da kullanmıyoruz. Kullansak onları da kullanırız dedi. Yani dua edin dedi halinize bugün itibariyle baktığınızda. Yurt dışında verilecek olan kararların özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ile ilgili beklentiler de söz konusuydu. Buradan yola çıkarak komisyonun bu işte işlerinden atılanların, kapatılan derneklerin başvuracakları bir komisyon var, OHAL komisyonu. Haksızlık yapıldıysa bu komisyonların o haksızlıkları da ortaya çıkartacağını aktardı. Bir kişiye haksızlık yapılacağına biz binlerce dosyayı gözden geçirmeye razı olduk dedi. Ama tabii bu bir anlamda mecbur etti. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu davalara bakmamak için böyle bir komisyonun da hayata geçirilmesini koşul olarak ortaya koydu. Ve zaten komisyon 17'sinde göreve başlayacak. 17'sinin ardından, 17'si gelmeden daha Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi elindeki dosyalara bakmayacağını, komisyon çalışmaya başlayıp kararını verdikten ve Türkiye'deki hukuki süreçler sonlandırıldıktan sonra kendisine gelinebileceğine ilişkin kararını da bugün itibariyle tam olarak duyurmuş oldu. ...15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki o gece yaşananlara ilişkin iddianame de tamamlandı. Orada subaylar vardı, erler vardı, havaarbi okulu öğrencileri vardı. Onlar çok sık bir şekilde bu meselenin, iddianamenin hazırlanması taleplerini ortaya koyuyorlardı. Ve işte defalarca müebbet hapis talebi var ve taammüden adam öldürmek var. Bunlara ilişkin detaylar da bu iddianamede yer aldı. Yargılamalarda 1. köprü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile ilgili yargılamada önümüzdeki günlerde başlayacak. Bu arada AK Partili Yasin Aktay'ın bir değerlendirmesi bugün çok konuşuldu. Dindar STK olarak görüyorduk dedi Fethullah Gülen ve Gülen cemaatini. Siirt Milletvekili Yasin Aktay son kurultayda, kongrede daha doğrusu MYK'dan ve partinin yetkili organlarından uzaklaştırılmıştı, seçilmemişti tekrar. Parti sözcüsüydü bir dönem önce ve şöyle diyor: 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu öncesinde Fethullah Gülen cemaati üyelerini dindar sivil toplum kuruluşu olarak değerlendirdiklerini aktarıyor. Yasin Aktay bu tip değerlendirmelere bu aralar çok fazla rastlamıyoruz. Böyle bir öz eleştiri. Şimdi Binali Yıldırım'ın yaptığı bir enteresan açıklama var. Onu da aktaracağım size. AK Parti hükümetinin cemaatle mücadelesinin 2010 yılı referandumuyla başladığını aktardı Binali Yıldırım. Yani buna ilişkin bir açıklama yok. Değerlendirmeyi tam olarak görmek mümkün değil ama 2010 yılını hatırlamasak bu söz üzerinde pek tartışma yapmaya gerek duymayacağız. Ancak 2010 yılında o anayasa değişikliği sırasında muhalefet partileri tümüyle hayır kampanyası yürüttüler, MHP dahil olmak üzere. Evet'in yanında AK Parti ve cemaat vardı. Hatta Fethullah Gülen mezarında olanları bile kaldırın, oy kullandırtın demişti. Sonrasında yaşananları da bugün soruşturmalar çerçevesinde verilen ifadelerden öğreniyoruz. O dönemki HSYK başkan vekilleri, o dönem Adalet Bakanlığı müsteşarlığı yapan isimlerin cemaatle Yargıtay'a ve Danıştay'a seçilecek yeni üyeler konusunda yaptıkları pazarlıklar. 140 üye istiyor diyen bir HSYK başkan vekili var mesela, cemaatin üye istediğini söyleyen ve bu talebi Adalet Bakanlığı müsteşarına ileten. Sonrasında bu pazarlıklarla sayının 108'e düştüğüne ilişkin ifade veren. Yani 2010 yılında nasıl bir mücadeleydi ki bu pazarlıklar devam edebildi ya da Yargıtay'a seçilen üyelerin çoğu cemaat taraftarı olabildi? Bu tabii ortada duran soru işaretleri. Binali Yıldırım'ın buna da bir açıklık getirmesi beklenir elbette. Hakim demişken 154 hakimle ilgili yeni HSK bir atama kararnamesi yayınladı. Yerleri değiştirildi 154 hakimin. İdari yargıda bu değişiklik yapıldı. İdari yargı yaz kararnamesi bu. 2017 yılı yaz kararnamesi çalışmaları kapsamında 154 hakimin görev yerlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı. Kararnameye yönelik yeniden inceleme talebi olanların da tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini HSK'ya iletmeleri istendi. Bu HSK'nın hazırladığı ikinci kararname, göreve gelir gelmez çok sayıda hakimin görev yeri değiştirilmişti ve hükümetin pek de sıcak karşılamadığı kararların altına imza atan hakimler, ayrıca hakimler sendikasının üyeleri de farklı noktalara, Türkiye'nin farklı illerine tayin edilmişlerdi. Buna da sert tepki gösterilmişti. Ayrıca bu liste nasıl hazırlandı diye sorgulanmış, üzerinde tartışma yapılmıştı. Emin Şirin'le devam edeceğiz programımıza. Emin Şirin AK Parti eski milletvekili, Nazlı Ilıcak'ın eski eşi. Bir süre aslında çok ortalıkta görünmedi. Açıklamalarına pek fazla rastlamadık. Ama bugün bir açıklaması var. Dikkat çekiciydi. Pensilvanya'ya nasıl gittiklerini, kimlerin buna vesile olduğunu, aracı olduğunu aktarırken Ankara'da hala etkili bir takım isimler olduğunu da söyledi. Ve enteresan talepleri de vardı, dikkat çekici talepleri vardı ve bütün bu dava süreçleri bitmeden insanların özlük haklarını elinden almayın, yanlış yapılıyorsa yazık olur onlara dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna bir yanıt verdi ama Emin Şirin telefon attığımızda onunla bir konuşalım, o yanıtı da konuşacağız tekrar onunla. Hoş geldiniz Emin Şirin.
İyi akşamlar, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz efendim. Bugün bir açıklamanızı gördüm. Açıklamanızda Pensilvanya ziyaretinizi aktarıyorsunuz. Eski eşiniz de cezaevinde. Belki de o ziyaretlerin de etkisi, evet, ve sonra yazdığı yazılarla ilgili olarak. Ama o seyahate vesile olanlar hala görevdeler diyorsunuz. Pek de isim vermiyorsunuz anladığım kadarıyla. Vermek istemediniz. Niye bu işi bugün gündeme getirmek gereği duydunuz?
Yok, gündeme o şekilde gelmedi. Yani o röportaj vesilesiyle veya televizyondaki konuşma vesilesiyle geldi. Ben şöyle bir kısaca söylediklerinizi bir toparlayayım.
Buyurun.
Hakikaten ben 2007'de Ergenekon konusunda ilk gözaltına alınan kişiyim.
Evet.
Ergenekon davalarında da eski dönem milletvekili olarak, aktif milletvekili olarak terk yargılanan kişiyim.
Evet.
Bu Ergenekon süreci içinde de dediğiniz gibi insanları da rahatsız etmemek için, çünkü kimle konuşsanız kayda giriyor, o insanlar da rahatsız hale geliyorlar. Dolayısıyla kendimi uzun bir süre geri çekme ihtiyacı hissettim.
Evet.
Ancak memleketin meseleleri veya halkın meseleleri olunca pek tabii mesuliyet duygusu içinde insan bazı şeylerde fikir beyan ediyor. Bir gazeteci arkadaşımız da, bir yazar arkadaşımız da, Aytun Çerkin,
evet,
benim bu Ergenekon sürecini kitaplaştırdı. Kardan Adam diye bir kitap çıktı ortaya. Evet. Kardan Adam ben değildim ama hakkımızda ihbarda bulunanın müstahar ismi. O süreç içinde de, kitabın içinde de geçen bir konu, röportajda da söz konusu oldu veya televizyonda, aktüel hale geldi. Bu Pensilvanya ziyaretini organize eden veya bize Amerika'dayken, Nazlı Hanım'dan beraber Amerika'dayken gidip görmek ister misiniz diye teklif eden kişi Akif Bekir.
Evet. Bu o zaman başbakanlık, başbakanın danışmanı.
Hayır hayır. O sırada başbakanlık danışmanı değildi. Kanal 7'nin Amerika temsilcisiydi.
Evet, tamam, peki. Daha başlamamıştı.
Daha başlamamıştı, hayır. O organize etti. Buradan katliyen ama Akif Bekir'in Fethullahçı olduğu filan manası çıkmasın.
Hı hı.
Aynı seyahatte bizden bulunan Abdullah Gül de bilahare gidip kendisini ziyaret etti Fethullah Gül'ün, ama o sıralarda Abdullah Gül'ün de resmi.
Şimdi bu önemli söylediğiniz, bir dakika, burada bir polemik var zaten. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu Pensilvanya'ya geldi dedi Fethullah Gülen. Sonra Gülen'in bir adamı dedi ki, hatta işte böyle sarıldılar Fehmi Koru'yla, o sarılma sonrasında şöyle diyaloglar geçti gibi açıklamalar yaptı. Abdullah Gül, evet, Dışişleri Bakanlığım döneminde, Başbakanlığım döneminde ve Cumhurbaşkanlığı döneminde böyle bir ziyaretim kesinlikle gerçekleşmedi dedi. Fehmi Koru da Pensilvanya'ya gittiğini bilmiyorum, gitse haberim olurdu dedi. Siz gittiğini söylüyorsunuz.
Ben, yani zaman meselesi var. Bizim bu bahsettiğimiz zaman Aralık 2000.
2000.
Yani Aralık 2000. Dolayısıyla o sırada hiçbir resmi görevi yoktu. Hı. Refah Yol Hükümeti'nden sonra Abdullah Bey görevlerinden ayrılmıştı.
Şunun için söylüyorum. Yani Fehmi Koru hiç gitmedi dediği için onun
yok,
üzerinde duruyorum.
Yok canım, hiç gitmedi falan, geçin onları. Yani Fehmi Bey de doğru söylemiyor. Hiç gitmedi derken orada herhalde şeyi kastediyorlar. Belki
görevdeyken.
Görevi olduğu sırada gitmemiştir diye. Fehmi Bey'in de orada dikkatli davranması lazım. Ama Fehmi Bey'e buradan bir sezenişte bulunayım. Bu Ergenekon denilen komplonun ilk belgesini 90'ların sonunda köşesinde yazan, ben böyle bir belge gördüm diye yazan kişi. Hı hı. Fehmi Bey'i tanırız, dostluğumuz, arkadaşlığımız da var, ama ondan sonra Ergenekon davasına geldiğinde, şahit olarak çağrıldığında ben duymadım, bilmedim diye üç maymunları oynadı Fehmi Bey. Hı hı. Halbuki önüne gelmiş o evrakın altındaki imzanın kim olduğunu, evrakı nereden aldığını söyleseydi herhalde bu komplo süreci çok daha önce ortaya çıkmaya başlarıydı.
Evet.
O bakımdan Fehmi Koru Abdullah Gül'ün ziyareti için kendine
yani
göre
gitseydi ben duyardım dedi, yani ifadesi
olabilir. Duyar duymaz onları ben bilemem.
Ama gittiğini söylüyorsunuz. Buraya nereden evet, geldik efendim, Akif Bekim?
Akif, bizim de orada gitmek ister misiniz diye söyleyen Akif Bekim, tekrar altını çiziyorum. Sakın ha bu söylediklerimden Akif Bekir'in Fethullahçı olduğu manası çıkmasın.
Hı hı.
Çünkü 2000'lerin sonunu, 2000'in Aralık ayını düşünürseniz, o sıralarda Fethullah Gülen hemen herkes 28 Şubat'taki askeri etkinin etkisiyle bazı insanlar tarafından sevilmemekle beraber çok itibar gören, hatta neredeyse devlet katında itibar gören bir insan durumundaydı.
Evet.
Benim de 2000'in Aralık ayında kendisini bir terör örgütü organizasyonu başı olarak görmediğimi ben de söyleyeyim. Benim bunu idrak etmeye başlamam 2002, 2003, 2004 senelerinde oldu. Yani bir paralel devlet yapılanması içine girildiğini o senelerde idrak edip milletvekiliyken bunun suç duyurularında da bulundum. Yani soru önergeleri verdim, suç duyurularında bulundum.
Bunu ayrıca da reklam gibi olmasın ama Aytun Şerkin çok dikkatli bir çalışma yapmış. Bu Kardan Adam kitabında bütün safahatı var bu işte.
Reklam gibi olsun canım. Kardan Adam diye bir kitap şu anda o süreçle ilgili değil mi? Bir, hem araştırmasın
evet, yaşadıklarınızı çok
içinde olduğu içinde. Önemli bir kitap. Şu anda da şimdi, raflarda. Evet.
Neden önemli olduğunu
hep kitabın reklamını yapsak keşke. Önemli? Buyurun.
Bu konuşma yani o sıradaki o konuşma niye önemli?
Evet buyurun.
O konuşmada Hilmi Özkök'ün
evet, çok
sözü geçti.
Enteresan, evet.
Hilmi Nazlı Hanım, bir kere Nazlı Hanım'dan ilgili şöyle söyleyeyim. Hakikaten muhalif bir gazeteci olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok. 2011'den sonra da yine Abdullah Gül'ün tavsiyesiyle gazeteyi kendi sahip oldukları
Akın İpek'e
Akın İpek'e sattıktan sonra da hakikaten Fethullah Gülen'in savunmasını yapan bir sistem içine girdiler. Bu yazdıkları cemaat kitabıydı, cemaat vesaire. Evet. Ali Fuat Yılmazer'den işbirliği içinde yazıldığı konusunda hiçbir tereddüt yok. Ancak bütün bunlara rağmen kendisinin bugünkü yargılamasının tutuksuz olmasını çok temenni ederim. İddianameyi de okudum. O iddianame çerçevesinde bir insanı üç kere müebbetle nasıl yargılıyorlar? Onu da anlamak zor. O parantezi bir şey derseniz kapatayım.
Evet çünkü onunla ilgili konuşacak çok şey var. Başka da var.
Var doğru. Ama benim özel durumum itibariyle o konuya daha fazla girmek istemiyorum takdir ederseniz.
Tabii buyurun.
Şimdi 2000 senesinde bu ziyarette Nazlı Hanım 28 Şubat'ın bütün sıkıntılarını çekilirken ki tekrar söyleyeyim Nazlı Hanım'ı çevik bir DGM'ye bizzat yazdığı bir mektupla yargılatmak istiyordu. 28 Şubat'taki muhalefet dolayısıyla da yargılandı.
Evet.
Nazlı Hanım da orada Fethullah Gülen'e, ki şimdi FETÖ diyoruz kendisine, siz istihbarat kaynaklarınız kuvvetlidir. Biz askerin bu baskısından ne zaman rahat eder kurtuluruz diye bir soru tevcih etti.
Evet.
Fethullah Gülen ona cevaben, eğer dedi Hilmi Özkök Genelkurmay Başkanı olur ise rahat ederiz dedi.
O dönemde Hilmi Özkök'ün Genelkurmay Başkanı olma ihtimali yok mu? Yani hiç gündemde
olan bir şey. Bir iki sıra arkadaydı hatırladığım kadarıyla. Yani Kıbrıkoğlu zamanı. Kıbrıkoğlu'ndan sonra sınırında ilk evvela o yoktu anladığım kadarıyla. Öyle bir türlü açıldı kendisinin. Kıbrıkoğlu'nun da bu konuda konuşması lazım. Hüseyin Kıbrıkoğlu Paşa'nın.
Evet.
Şey orada bitmedi konuşma. Nazlı Hanım her zamanki merakıyla bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz diye sordu. Fethullah Gülen de cevaben biz onun albay yapılmasına bile şaşırmıştık dedi. Bundan da Sayın Hilmi Özkök kendisini Fethullahçılıkla itham ettiği manasını çıkartmasın. Bu benim işim değil savcıların takip etmesi gereken bir iş ama bu anekdotu ben milletvekiliyken de nakletmiştim. Kitapta da bu tekrar nakledilince aktüelerle geldi.
Epeyce konuşulan bir mesele oldu.
Konuşulması lazım. Yani, evet.
Çünkü Hilmi Özkök şunu da hatırlatalım. Parlamentoda Darbeyi Araştırma Komisyonu kuruldu. Hilmi Özkök de o komisyona davet edildi. Eski Genelkurmay Başkanı olarak Işık Koşener gitti, İlker Başbuğ gitti ama Hilmi Özkök soruları yazılı cevaplayacağını söyledi ve gitmedi. Yani o dönemi konuşmak istemedi.
Yani onların hep kötü takdirleri bunlar. Yani parlamentoyu doğru dürüst parlamentodaki araştırma ve soruşturma değil de araştırma komisyonlarını doğru dürüst çalıştırmak imkanına kavuşacak bazı şeylerin çok daha açıklığa kavuşacağı muhakkak. Nitekim bu 15 Temmuz Darbe Komisyonu'nda da bu hadiseyi gördük. Komisyonlar doğru dürüst çalışmadıkları takdirde halkın beklentileri de boşa çıkıyor. Neticede alınamıyor maalesef.
Evet. Bir şu meseleyi de netleştirelim istedim. Abdullah Gül'ün Aralık 2000'de siz Pensilvanya'ya gittiğini söylediniz.
O seyahatin zamanı evet. Aralık 2000. Evet.
Aralık 2000'de Pensilvanya'ya gitti ve Fethullah Gülen'le görüştü. 28 Şubat dönemiydi. O dönemin mağdurlarının zaten sık uğradığı bir kapıydı diyorsunuz evet. Pensilvanya.
Evet. Evet.
Şimdi yapılan bu mücadeleyi Ergenekon'da bu işin sıkıntısını da çekmiş bir isim olarak şöyle 3-5 cümleyle bize bir değerlendirir misiniz? Şimdi, çünkü yapılan işlerin FETÖ'nün ekmeğine yağ sürmek anlamına geldiğini söyleyenler de var. Özellikle adaletle ilgili soru işaretleri söz konusu. Muhalefetin buna itirazı var. Bu çerçevede birkaç cümle rica ederim sizden de.
Şimdi tabii memnuniyetle. Bir kere bir o zamana dönelim. Benim milletvekilliğim sürecinde, yani belki Ergenekon'a konulmamın birkaç sebebi vardır. Bunların bir tanesi de Fethullah Gülen'in paralel devlet yapılandırmasından yaptığımız mücadele. Hı hı. Ben bu konuda Abdülkadir Aksu'ya, Hüseyin Çelik'e verdiğim, başbakanlığa verdiğim soru önergeleri var. Bu bakanlık mevkiinde bulunan bu kişilerde vallahi billah kesinlikle bizde böyle bir örgütlenme yoktur diye hı hı. cevap verdiler.
Evet.
Ondan sonra bir televizyon programında Fethullah Gülen'in en önemli yardımcılarından biri olan Nurettin Veren'le bir televizyon programında tesadüfen bir arada olduk. Hı hı. Nurettin Veren dehşetengiz hadiseler, şehir meseleler anlatıyordu. Örnek vererek, delil vererek vesaire. Hı hı. Ben de Nurettin Veren'e, Nurettin Bey böyle atıyorsun tutuyorsun, bak ben bunları çok ciddiye alıyorum milletvekili olarak. Bu söylediklerinin hepsini, programın deşifresini çıkartacağım ve bunları savcılığa ve mahkemeye intikal ettireceğim dedim. Hı hı. Emin Bey hiç tereddüt etmeden yapın dedi Nurettin Veren'de. Bunun üzerine programın deşifresini çıkarttım ki muazzam detaylar verdi. Kim kimden iltisaklı, nerede organize oluyorlar, ordunun içinde ne yapıyorlar, bakanlıklarda ne yapıyorlar, kim hangi görevde, hangi tavsiyeden getirilmiş, hepsini anlatmıştım. Bunun önemi şurada. Ben bunu 2005 senesinde Fethullah Gülen'in tek sorumlu olarak yargılandığı terör ya çete davasında mahkemeye intikal etmek üzere savcılığa verdim. Eğer bu müracaatım dikkate alınıp da dosyanın içine konulsa ve Nurettin Veren bu müracaat ile mahkemeye çağrılıp şahitlik yapabilse, şahitliği sırasında da söyledikleri delillendirilebilse 2008 senesinde Fethullah Gülen beraat edemezdi. Bu konu çok önemli. Çünkü hala deniyor ki biz 2004-2005 senesindeki Milli Güvenlik Kurulu raporlarını yürürlüğe koymadık. Çünkü evet. mahkemesi devam ediyordu. 2008'de de beraat etti.
İşte böyle. Ama o süreci hepimiz biliyoruz. Ben de Ankara'da gazetecilik yaptığım için o zaman yani evet, nasıl beraat evet. ettiğini de biliyoruz. Nuh Mete Yüksel'in işte yani, bu işte nasıl uğraştığını da biliyoruz. Sonra başına neler geldiğini de biliyoruz. Yargıtay'daki o süreçleri de takip ettik elbette. İşte
ben de
olan
buna bir
değildi.
Örnek olarak. Tabii buna bir katkı sağlamış olayım. Hı hı. Şimdi bugünkü mücadele şeyine gelince bir kere çok muhalefet ettiğim tarafları olmakla beraber Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Başkanı olarak bu yaptığı mücadeleyi %100 destekliyorum ama kesinlikle yetersiz buluyorum. Bugün bir seneyi devriyesi kutluyoruz.
Evet.
Kötü bir hadisenin ama halkın çok başarılı bir şekilde def ettiği bir hadisenin seneyi devresini kutluyoruz. Ondan biraz daha evvele dönelim. 2013 senesinin sonunda 17 Aralık 25 Aralık'tan sonra bu kopuş işte Fehmi Korun'un mektup götürmesi, mektubun evet. geri gelmesi vesaireden sonra ortaya çıkan hadiseler, MİT krizi, MİT kamyonları krizi, evlerin basılması vesaireyle ne olduğu ortaya çıkmaya başlayan bir terör örgütü var. Biz bunu biliyorduk da geri kalan herkes de bunu idrak eder hale geldi. O günden beri yapılan mücadeleye baktığınızda aşağı yukarı 4 sene olmuş. Hala geldiğimiz yerin yeterli olduğunu söyleyebilmenin hiçbir şekilde imkanı yok. Tatmin eden bir durum yok ortada. O bakımdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuya hakikaten bir komisyon da kurarak veya bu konuyla ilgili insanları da bir araya getirerek çok süratlendirmesi lazım. Bunu siyaseten bir fırsat olarak da görmemek lazım. Yani o hali uzatalım, o halde önümüzdeki 3-5 sene daha Türkiye'yi idare edelim vesaire gibi konular büyük bir huzursuzluk da yaratıyor. Gerek askeriyede, gerek İçişleri Bakanlığı'nda, gerek Adalet'te, gerek Milli Eğitim Bakanlığı'nda, gerek iş dünyasında Fethullah Gülen'in ve iltisaklı olan herkesi kesinlikle temizlenmesi lazım. Yalnız kusura bakmayın vaktinizi alıyorum ama
buyurun,
bu temizlik yani. Yapılırken adalet duygusunun da zedelenmemesi lazım. Neden? Fethullah Gülen ve en üstteki 60 kişi yoklar, kaçtılar.
Evet, yurt dışındalar.
yurt dışına yollanmaları için de neredeyse bu insanlara yol verildi. Bunlarla ilgili olarak yine yandaş basın dediğimiz belki de onların amiral gemilerinden bir tanesi, aman bak bu adam yakalanacak FETÖ'cüymüş diye yayın yapmaya başladı. Bir de baktık 2 gün 3 gün sonra adam çıkmış gitmiş. Esamesi okunmaz hale geldi. Ben yurt dışında kaldığım süreden de biliyorum bu konularda. Bunları da yurt dışından bizim alabilme imkanımız aşağı yukarı yok.
Zaten o ben, ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı da söyledi onu.
Yok. Yani ben bunu bir senedir söylüyorum. Cumhurbaşkanına da duyurmaya çalışıyorum. Bunları evvela kaçırmamak lazım. Çünkü yurt dışında da inanılmaz zarar veriyorlar. Yani Türkiye'de yapılan müspet faaliyetleri de hata yapıyoruz belki. Hükümet de hata yapıyordur. Cumhurbaşkanı da adalet konusunda hatalar yapıyor olabilir. Ama esas itibariyle bu 15 Temmuz alçak kalkışmasını anlatamadık. Sonunda adamlar dışarıdaki çalışmaları ve lobilerinden 20 Temmuz'dan sonra yapılan faaliyetlerin hepsini bir diktatörlük olarak teşhir etmeye başladılar. Yani acıklı bir durumun içine giriyoruz. Dolayısıyla bu konuyu bir milli mesele haline getirmek ve bunu bir numaralı mesele olarak ele almak lazım. İnanın FETÖ meselesi, PKK meselesinin, YPG meselesinin önünde olan bir meseledir. Çünkü devletin içinde, iş dünyasının içinde, basının içinde yuvalanmış, hakikaten görünmemiş bir tapınak şövalyeleri sistemi var.
Evet.
Bu temizlenmeden Türkiye kendine gelmez.
Bunun mücadelesi de zor diyorsunuz. Bir tespiti aktarayım. Ömer Taşpınar, biz dinleyenler de bileceklerdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir düşünce kuruluşunda çalışıyor. Tamam, onun bir tespiti var. Şöyle diyor. Evet. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hükümetin bu olağanüstü halin yetkilerini de kullanarak sadece FETÖ'cüler değil, FETÖ ile ilgisi olmayan muhalif kesimlere yönelik bir takım soruşturmaları da gündeme taşıması aslında FETÖ'cülerin ekmeğine yağ sürdü.
%100 haklı.
Ve olaya bakışı, yurt dışındaki bakışı sulandırdı, tereddüt yarattı diyor. Böyle bir tespiti var. Meslektaşımız Ruşen Çakır'la yaptığı sohbette benim de çok dikkatimi çekmişti. Onu da sizinle konuşurken biz dinleyenlere aktarmış olalım.
İyi ki anlattınız. Bakın ben geçen salı akşamı Akit TV'deydim. Akit TV'nin evet. Şeyi belli. Yayın
evet,
politikası.
Evet, evet.
Gayet de sevdiğim insanlar var orada. Hı hı. Bu orada programı sunan arkadaşımız kendisi bu hadiseyle görevden alınan insanların kendi kanaatine göre, kendi tespitlerine göre, hı hı, ki organize insanlar kendi tespitlerine göre %50'ye yakınlığın FETÖ ile alakası olmadığını veya olmayabileceğini söylüyorlar.
Çok önemli.
Ben de zaten o, evet, o özlük hakları meselesini onun için getirdim. Burada bunu görüyoruz. Yeni yapılan atamalarda filan da çok büyük hatalar yapıldığı kanaatindeyim. Yeni atanan savcılar ve hakimler için neredeyse AK Parti il veya ilçe başkanlıklarından onay alınması gereken bir durumla karşı karşıya kalındı. Bunlar olmaz. Liyakat esasının getirilmesi lazım. Bugün bakın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi meşruiyeti konusunda kimsenin bir tereddütü olmaması lazım. Seçim kazanmış gelmiş orada oturuyor.
Evet.
İkincisi ortada FETÖ denilen bir rezalet var, bir terör odağı var.
Bu iki başlıkta aslında bir uzlaşmazlık yok. Yani hükümetle de iktidar partisiyle muhalefet partisi arasında bu iki başlık böyle konulduğunda bir sorun yok. Ama iş başka noktalara gidiyor. Evet.
Recep Tayyip Erdoğan bu mücadeleyi tek başına yapmak inadı içerisinde. Bu inattan vazgeçmesi lazım. Bu mücadeleyi kendisine yakın bir samimiyette veya kendisinden eşit samimiyette yapmaya hazır insanlar var. Bu insanları etrafına toplayarak elindeki OHAL yetkisini de kullanmak suretiyle bunu süratle bitirmesi lazım. Size bir örnek vereyim.
Lütfen hızlı. Vaktimiz doldu.
Buyurun. Nazi Almanya'sından sonra Nürnberg mahkemeleri, Nazizmi tasfiye eden Nürnberg mahkemeleri harbin bitişinden bir sene sonra bitti. Nazizm tasfiye oldu. Biz neredeyiz bir sene sonra? 17 Aralık, 25 Aralık'tan sonra 3-4 sene sonra neredeyiz?
Evet.
Bugünkü beyanatına aslında bakıyorum. Yani çok yazık. Çok yavaş.
Evet, yavaş gidiyor. Aslında o yavaş gitmekten Cumhurbaşkanı da özellikle yargılamalardan şikayetçi ama o hali sanki biz o halde biraz daha yaşamaya alışacağız gibi bir görüntü var.
Yine o hali kullanıyorlar çünkü. Evet, yani şimdi affedersiniz o hal
grevlere mani olmak için mi çıkarıldı, FETÖ'yle mücadele etmek için.
Ya da kış lastiğini zorunlu kılmak için mi? Çok teşekkür yani, ediyoruz demişim. Yani
saçma sapan şey olur mu canım? Evet.
Çok teşekkür ederim.
O zaman bunu yurt dışında da anlatamıyoruz.
Evet, çok orada sıkıntı oluyor. Çok sağ olun. Emişi'nin AK Parti eski milletvekili. Kar topuydu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum kitabınız.
Kardan Adam.
Kardan Adam. Peki. Aytunç Erkin'in Kardan Adam kitabı. Kitapta enteresan, dikkat çekici ifadeler var. Bu mülakat sırasında bir şeyi daha görmüş olduk. Abdullah Gül'le ilgili önemli bir iddia. Diyor ki Emişi'nin 2000 yılında Pensilvanya'da Abdullah Gül'de ziyaret ettiği Fethullah Gülen'i, Fehmi Korun'un yazısı vardı, ziyaret etse ben bilirim diye, Emin Şirin ben biliyorum dedi. Bu da tartışmaya önemli bir katkı sağlamış oldu herhalde son dönemdeki.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Meclis Başkanı ile Meral Akşener arasındaki tartışmanın, polemiğin giderek, büyüyerek devam ettiğine şahit oluyoruz. Meral Akşener ile ilgili Meral Kılıçdaroğlu ifadesini kullanmıştı Meclis Başkanı İsmail Kahraman. Bunun üzerine Meral Akşener son derece sert bir açıklama yapmış, alçak demişti Meclis Başkanı'na. Ama bu ifadelerden daha sert bir tanımlamanın o açıklamanın içinde olduğunu bugün baktığımızda, daha doğrusu en azından ben bugün gördüm bunu, Tayfun Atay'ın yazısında fark ediyoruz. Şöyle diyor: bana böylesi bir yakıştırmayı ancak bir belam yapabilir. Bunun dini kültürde, İslami kültürde bir karşılığı olduğu ve hatta işte Tayfun Atay bugünkü yazısında şöyle diyor: ben dinbaz diyordum ama benden daha ağırını ortaya koydu Meral Akşener, belam diyerek İsmail Kahraman'a aslında kendi literatüründen bir cevap vermiş oldu. Bu meselenin ne demek olduğunu da biz sormak istedik. Aynı zamanda genel gidişata ilişkin elbette yorumları da olacaktır. İlahiyatçı yazar İhsan Eli Açık telefon attığımızda. Hoş geldiniz İhsan Eli Açık. İhsan Bey. Telefon hattında bir aksilik oldu herhalde. Şimdi bağlayabiliyor muyuz? Meral Akşener'in o açıklaması. İhsan Bey, beni duyabiliyor musunuz?
Merhaba.
Hoş geldiniz yayınımıza.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
İlk defa Meral Akşener'in açıklamasında görmüştüm bu belam kelimesini, tanımlamasını mı diyelim daha doğrusu. Bana böylesi bir yakıştırmayı ancak bir belam yapabilir diye. Tayfun Atay'ın yazısında da bunun aslında İslami kültürde bir karşılığı olduğunu anlıyoruz. Bize biraz bilgi verebilir misiniz bu konuda?
Evet, bu İslami kültürde bir karşılığı var. Daha çok dini kültüre yetişmiş olanlar birisine belam dendiğinde ne dendiğini anlarlar. Belam kısaca saraya bağlı alim demektir.
Saraya bağlı alim.
Evet, sarayın bir iktidar sahibinin, kralın yanında onun icraatlarını onaylamak için, meşrulaştırmak için ondan aldığı maaşla, statüyle, rantla, makamlarla, mevkilerle ona hizmet eden, krala hizmet eden din adamı demektir esasında. Veya krala hizmet eden alim, bilgin.
Hı hı.
Demektir. Bütün bilginliğini ve alimliğini kralın hizmetine sunar.
Aslında bu menfaat karşılığı kendine satmış gibi de bir şey herhalde. Efendim? Menfaat karşılığı satmış gibi de bir şey.
Tabii
herhalde.
Menfaat karşılığı ilmini ve makamını atan bir din alim kişi anlamındadır. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'de Musa ile ilgili bir kıssada geçer.
Evet.
İsim verilmez ama orada. Ama tefsirlerde bunun Belam İbni Baura isminde bir alim olduğu, din adamı olduğu söylenir. Kral Musa'ya ölüm fetvası verilmesini ister. Bu Belam İbni Baura da Musa'nın asi olduğunu, isyankar olduğunu ve devlet tarafından, kralın askerleri tarafından katledilmesinin caiz olacağını, çünkü devlete isyan ettiğini söyler. Musa'nın tarafında değil de kral tarafında yer alır. Bunun üzerine isim verilmeksizin Kur'an'daki bir ayette dünyalık menfaat karşılığında ilmini ve bilgisini satan kişi olarak tanıtılır. Tefsirlerde bunun adının Belam İbni Bağra olduğu söylenir. Oradan yola çıkarak tarih boyunca sarayın, kralın, padişahın yanında olan ve bilgisini, statüsünü, ilmini kralın ve sarayın hizmetine sunan her kişiye Belam adını vermek kültürel olarak adetten sayılmıştır ve genellikle insanlar konuşurken kralın yanında yer alan bir bilgin ve inanımı gördüklerinde Belam'ın teki bu derler.
Hakaret bu yani. Bir hakaret.
İsmail Kahraman'a Meral Akşener Belam diyerek sarayda oturan krala bilgisini ve hizmetini sunan satan kişi demek istemiş oluyor.
Evet, daha çok alçak dediği öne çıkmıştı ama bu en az onun kadar sert bir hakaret anladığımız kadarıyla.
Tabii çok sert bir hakarettir. Hatta Kur'an'da dilini sarkıtan köpek olarak tavsiye edilir. Yani üzerine varsan da havlar, varmasan da havlar. Çünkü makamını ve bilgisini iktidara satmıştır. Ne söylerseniz fayda vermez. Dilini sarkıtarak insanlara kral adına tepikçilik yapar. Diyerek böyle köpeğe de benzetilir. O nedenle ağır bir ithamdır.
O camiada da karşılığını bulmuş. Belli ki zaten bu sertleşmenin daha da sertleşmesi ve verilen yanıtlarla bu polemiğin aynı şekilde devam etmesi de bundan olsa gerek. Şimdi bu mesele tabii Türkiye'de artık siyaset o kadar gerilimli bir hal aldı ki yani pek fazla rastlamazdık aslında biz siyasetçilerin birbirlerine böyle bu kadar yüksek perdeden hakaret ettiklerini ama aynı zamanda siyasetin nasıl hararetlendiğini, ateşinin yükseldiğini de gösteriyor değil mi? Ne dersiniz?
Evet. Şimdi bu en üst düzeyden yapılıyor. Yani bir Cumhurbaşkanı'nın iftar konuşmasında dahi alçak şerefsiz gibi ithamları ben Ramazan'da duydum. Birinci evet. dereceden, en yüksek dereceden böyle kışkırtmalar oluyor. İnsanlar ona cevap verdiği zaman veya onun bir benzerini söylediği zaman mahkemeye veriliyor. Fakat kendisi mahkemeye verilemiyor. Çünkü insanlara ona bana hakaret etti dediği şeyin bir benzerini kendisi insanlara söylüyor. İtham ediyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı olduğundan dolayı kendisi yargılanamıyor. Ama ona bir benzerini söyleyenler mahkemelerine veriliyor. Bu lise öğrencisi bile olsa, ev kadını bile olsa, Facebook'ta herhangi bir şekilde bir şey söylese, onlarca avukatı var, takip ediyorlar. Bunu da bir rant şeyine dönüştürmüşler. Oradan da epey bir para alıyorlar. Dolayısıyla bunu yapıyor. Bir ülkenin kalitesini, siyasetin kalitesini belirleyenler biraz daha
üslup.
Bir numara, iki numara, üç numara olan kişilerdir. Yani Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar. Türkiye örnek olması gereken kişilerdir. Usluplarıyla, tarzlarıyla, konuşmalarıyla, verdikleri referanslarla, mevzulara yaklaşım biçimleriyle, kendilerini eleştirenlere verdikleri cevaplarla örnek olmaları gerekir. Şık, klas ve gayet edebi bir uslup takip etmeler halinde siyaset de onlara göre şekil alacaktır. Kendisine cevap verenler de öyle olmaya başlayacaktır. Mesela rahmetli Ecevit zamanında ben bir yazar olduğum için hoşuma giderdi öyle şeyler.
Evet.
Sevinirdim. Mesela işte Hikmi Şahin Tagor bir şiirinde der ki diye mecliste konuşma yapardı.
Evet.
Sık sık böyle dünya edebiyatından şair, yazar, düşünür, filozof isimleri verirdi.
Alıntılar yapardı.
Ama şu anda bunu pek göremiyoruz. En fazla Recep Fazıl'dan bir şiir okuyor. Ona danışmanlar yazıyor. Çünkü kendisi 40 yıldır kitap okumadığı için öyle bir kitap kültürü yok. Bir yazar için bu benim gibi hayatı ömrü kitaplarla geçen bir insan için doğrusu kabus dolu günler anlamına geliyor. Keşke kitap okuyan bir cumhurbaşkanı olsaydı. Keşke dünya klasiklerinden, edebiyattan örnekler verseydi. Ve rakiplerine böyle eski Osmanlıca divan şiirinden, aşıkların dizelerinden, değişlerden, filozofların sözlerinden, kitap isimleri vererekten böyle cevaplar verseydi siyasete de bir kalite olurdu. Böyle şık, klas bir birbirleriyle yarış söz konusu olurdu. Ne yazık ki bunlardan bu dönemlerde mahrum oluyoruz.
Evet. Yani üslup da gitgide sertleşiyor. Sayın İhsan Eylül Açık, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için de.
Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.
İlahiyatçı yazar İhsan Eylül Açık'la konuştuk efendim. Çünkü belam diye bir tanımlama kullanmıştı Meral Akşener İsmail Kahraman'a yönelik olarak. Alçak demesi öne çıkmış ve bununla ilgili tartışmalar devam etmişti bu başlık üzerinden, ama anlaşılan o ki belam benzetmesi ondan daha etkili ve aynı zamanda daha ağır bir hakaret. Saraya ilmini satan veya saraya ilmini satan bir alim değerlendirmesini yapıyor. Onun dışında başka benzetmeler de var, onlara girmeyeyim. Şimdi bu polemik devam ediyor dedim. Belam demişti ilk açıklamasında Meral Akşener İsmail Kahraman'a tepki gösterirken, Meral Kılıçdaroğlu biçimindeki o benzetmesine. Sonra İsmail Kahraman bir açıklama yaptı, meclis başkanlığı daha doğrusu. Cahillikle suçlamıştı Akşener'i ve devamında bugün Meral Akşener yine bir açıklama yaptı. Ve eğer sizin bakışınız da cahilsem ben cahilliğimi kabul ediyorum dedi Meral Akşener. Devam etti, Türkiye Cumhuriyeti köklü bir devlet geleneğine sahiptir. Bu gelenek dahilinde dikkat çeken en önemli unsurlardan biri devlet adamlarının devletimizin itibarına uygun bir ciddiyet ve ağırlıkla konuşması, hareket etmesidir. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı tarafından muhatap almama iddiasına rağmen zımmi olarak da olsa şahsıma yönelik olarak yayınladığı anlaşılan basın açıklamasının da ortaya koyduğu üzere geldiğimiz noktada devlet adabı, devlet adamı kavramlarının dolayısıyla köklü devlet geleneğimizin son derece tahrip edildiğinin bir kez daha üzülerek gördük diyor Meral Akşener. Ayrıca bu meseleden FETÖ'cü imasıyla devam eden açıklamasında meclis başkanlığı, çünkü bir FETÖ'cü iması da yaptı Meral Akşener'e. İşte yurtta sulh kelimesini çok sık kullanıyordu. Hiçbir siyasi partiyle bağlantısı olmamasına rağmen, MHP'den ihraç edilmesine rağmen başbakan olacağım diyordu diyerek bir FETÖ'cü imasında bulunmuştu. Ona da sert tepki gösterdi. Bu çerçevede şimdi şuradan bir bakayım. İnsaf, vicdan ve ahlak sahibi olmaları gerekir diyor bunu yazanların. Devletin yetkilileri olarak delil olanların gereğini yapmaları, çağrıma rağmen söz konusu iftiraları resmi bir açıklamada fütursuzca dile getirip algı operasyonu yapmaya tevessül etmenin anlamını siyasi ahlakın bir göstergesi olarak yine halkımızın takdirine sunuyorum diyor. Delil varsa yapın gereğini demişti zaten, onu hatırlatıyor. Yoksa da konuşmayın diyor kısaca.
twitter.com/bidebunudinle, facebook.com/bidebunudinle.
Şimdi bu tartışmaları verdik. Bir başka tartışma da biliyorsunuz 15 Temmuz afişleriyle ilgili. Bununla ilgili Ahmet Yavuz, emekli tümgeneral, bir değerlendirme yapmıştı bize. Ve yazık oluyor Türk ordusuna demişti. 15 Temmuz'da darbeyi bastırmak için çalışan Türk askerleri de var. Burada Türk askerini darbeci diye göstermek, ağlayarken zafiyet içinde göstermek kimseye bir katkı sağlamaz demişti. Asıl darbecileri o afişe koymak gerekir demişti. O afişlerde enteresan bir durum da var. Yani nereden bir alındığı belli olmayan bir takım fotoğraflar. İşte askerlerden biri Amerikalı çıktı. Bir başka fotoğraftaysa bir genç var. Ben bu afişte niye varım diye sosyal medyadan bu durumdan duyduğu şaşkınlığı ortaya koymuştu. O genç şu anda telefon attığımızda Arda İlkin Parlak. Oyuncu Arda İlkin Parlak'la o afişi gördüğü zamanki ruh halini biraz konuşmak istedik. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Ne zaman gördünüz? Nasıl gördünüz kendinizi o afişlerde?
Ben bu afişi dün değil, önceki gün gördüm. Önceki şöyle gün. Arkadaşım gönderdi bana, bu afişteki sana çok benziyor diye. Evet, ben baktım ve ben de ona şaka yollu olan konuştuğumuz için bu benim dedim yani. Bana çok benzemiyor, bu benim dedim. Ben de ona fotoğrafımı gönderdim. Sonra fotoğrafı ona gönderdikten sonra ben o fotoğraftaki işte o kareyi çizdim. Bir de kendi fotoğrafımdaki o kareyi çizdim ve Twitter atmanı, böyle takipçisi yüksek bir adam da değilim. Sadece işte kendi arkadaşlarımla.
Ama konu çok sıcaktı yani. Herkes bir dakika ne oluyor, o afişler şu bu falan derken siz çok enteresan bir şekilde tabii orada devreye girmiş oldunuz. Çok dikkat çekti tweetiniz.
Evet, evet. Yani açıkçası böyle bir şey olacağını hiç tahmin edemiyordum. Dediğim gibi yani 300 tane takipçim vardı. Onlar benim arkadaşlarım, atacaktım. Eğlenecektik. Yani aslında troll maksatla atılmış bir tweetti o. Sonra bir saat, iki saat sonra geçince bir anda bir şekilde tweet yayıldı. Böyle binlere falan ulaşmaya başladı. Ben de çok şaşırdım. Zaten o tweetten sonra şey yazdım. Aziz Nesin öyküsünde gibi hissediyorum kendimi diye.
Peki tepkiler nasıl oldu? Veya birisi size arayıp da ya pardon biz buraya koyduk ama falan demediler mi? Bir şey oldu mu yani? Bir gelişme
hayır,
oldu
hayır,
mu?
Hayır, yok. Şöyle anlayan arkadaşlar olmuş. Yani bana özelden yazılanlar hep şu şekildeydi. Afişi gördükçe gülüyoruz. Sürekli aklımıza sen geliyorsun. Ya harika bir tweetti falan. Ama benim hani amacım trollemekti ama böyle ülke çapına ulaşmayı, gündem yaratmayı falan böyle bir şey aklımın ucundan geçmiyordu. Yani tahmin edemezdim.
Evet. Afişi şey. Hazırlayanlarla bir temas olmadı yani sonrasında.
Yok yok, hayır olmadı. Yani tabii bu tweet'in altında yapılan şeyler de
yorumlar da
ciddi alan arkadaşlar da tabii olmuş bunu. İşte benim orada olmamamdan rahatsız olduğumu iddia edenler olmuş. Oysa benim bununla alakalı bir şey değildi. Ne orada olmakla ya da olmamakla alakalı bir polemik değildi. Sadece troll amaçlı atmıştım. Yani kendi kendime sorarken oraya attım.
Anladım. Rahatsız olmadınız yani bu işten zaten.
Hayır. Rahatsız olmadım yani. Böyle attım. Sonra yayıldı. Dediğim gibi anlayan arkadaşlar anladılar zaten troll maksatlı attığımı. Onlar da yazıyorlar, hala da yazıyorlar, çok gülüyoruz afişi görüntüsü falan. Ben de hani ölümsüzlüğü iletişim buldum herhalde diyorum.
Sizinle iletişim kuran oldu mu? Beni de haberim olmadan koymuşlar oraya falan diye, öyle bir başka
olmadı. Tweetlerin altında görüyorum işte sen bir şey mi, Selçuk İnan'ı da koymuşlar, Van Gogh da orada falan diye böyle güzel şeyler de oldu tweetin altında.
Vallahi enteresan, bir Amerikalı asker var herhalde, onu da bulmuşlar o fotoğrafını.
Evet.
Diğeri de herhalde sizinle ilgili mesele. Zaten o sizin bir fotoğrafınızdan alıntı değil mi? Orası kesin yani.
Afişteki şeyden mi bahsediyorsunuz?
Evet.
Alınan
evet.
Şey. Şöyle ki o benim bir fotoğrafından alıntı mı değil mi bilmiyorum. Yani öyle bir
iddiam da yok diyorsunuz.
İddiam da yok. Yani ben onu attım, bana çok benziyor. Evet, attığım fotoğrafa çok fazla benziyor. Afişteki görüntü. Ama sadece o kadar. Yani.
Ben sizin fotoğrafınıza da baktım, afiştekine de baktım, birebir aynısı gibi gördüm ama.
Evet. çok yakın yani, benzerlik çok fazla. Bununla ilgili herhangi bir kimseye ulaşmadı da, siz değilsiniz ya da sizsiniz falan diyen de olmadı. Öyle.
Peki. Neyse, iyidir yani, reklamın iyisi kötüsü olmaz derler ya, bu da öyle bir şey olmuş gibi geldi bana.
Evet, öyle bir şey oldu. Evet, evet. Abi, öyle bir şey oldu. Her ne kadar amacımız olmasa da dediğim gibi yani kendi arkadaşlarım görüyordu onu ve bir anda böyle binlere ulaştı, bir şeyler oldu. Konu benim dışımda böyle uzadı, büyüdü, gitti.
Daha çok tanınan, daha çok bilinen bir isim haline geldiniz.
Evet, öyle oldu.
Olmuş.
Öyle
Arda oldu. İlkin Parlak. Çok teşekkürler katıldığınız için, yorumlarınız için.
Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Afiş meselesi çok konuşuluyor. İşte bu benim haberim yok. Bunu kim koymuş buraya diye bir tweet atmıştı. Bundan şikayetçi olmadığını da söylüyor Arda İlkin Parlak. Ama buna ilişkin eleştirilerin de çok ciddi bir biçimde ortada olduğunu hatırlatalım. Başbakan Binali Yıldırım da gazetecilerle bir araya geldiğinde bu mesele gündeme gelmiş. Ben rahatsız olmadım o afişlerden. Onlar asker değil, üniformalı teröristler demiş. Zaten rahatsız olanların söyledikleri de o, üniformalı teröristleri koyun kardeşim oraya. Çünkü bu darbenin bastırılmasında askerlerin de rolü var demişlerdi. Bunu da hatırlatmış olalım ve yavaş yavaş programımızda sizlere veda edelim. Bir bilgi vererek, bir araştırma yapılmış. Türkiye'de geçen yıl yazılan tezlerle bu yıl yazılan tezler arasındaki farkı. Yani Türkiye'de bir beyin göçü var. Ortam kutuplaşma var yok, bunlar tartışılıyor ayrı mesele ama yurt dışına gitmek isteyen bir grup olduğunu görüyoruz. Bunların içinde akademisyenler de var ve maalesef önemli bir takım isimleri, birikimleri kaybetmeye devam ediyoruz diyelim. Bu notu size ilettikten sonra Nazan Öncel'le bitirelim. Gitme kal bu şehirde diyor Nazan Öncel, belki onlara da mesaj olur. Pazartesi buluşacağız, hafta sonunuz iyi geçsin diyelim. Biz dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz, görüşmek üzere. Yeryüzüne
daha vardı, felaket oldu. Gitme, gitme, gitme, kal bu şehirde. Gitme, gitme, yazık olur bize.
Bir de bunu dinle, sona erdi.